Ayrım 3.
Ertesi gün hep birlikte Mamak'taki sıkı yönetim komutanlığının yolunu tuttuk polis refakatında. Otobüste fenalaşan çocukların halinden anlayan maalesef yoktu. Oracıkta bildiğimiz ölçüde kendimiz müdahale etmek zorunda kaldık. Akşama dek birazı otobüste, birazı Mamak sıkı yönetim komutanlığının koridorlarında olmak üzere bekleyişten ve sözüm ona sorgulardan sonra bir formül keşfedildi. Boş bir kağıda imza atmak koşuluyla herkesi bırakacaklardı. Sanırım amaçları olayı bir iki kişinin sırtına yıkıp imzalı boş kağıtları da buna uygun doldurup sansasyon yaratmaktan kurtulmaktı. Çünkü kimi milletvekillerinin yahut bakanların orayı sıkıştırdıklarını da hissediyorduk. Olayın gazetelere sıçramadan çözümü için çaba gösteriliyordu. Uyarım üzerine boş kağıt imzalama teklifi de toplu olarak reddedildi. Gece yarısı 24 sularında değme komedilere taş çıkartacak bir uygulama yürürlüğe konuldu. Aramızda kör numarası yapan görenlerin olduğundan kuşkulanılıyordu. Bu yüzden herkesin askeri Gülhane Hastanesi'nin göz polikliniğine götürülüp muayene ettirilmesi kararlaştırılmıştı. Dediklerini de yaptılar. Arabalarla 49 kişiyi Gülhane'ye taşıdılar. Rastlantı sonucu nöbetçi doktor, beni ameliyat eden Profesör Doktor Fikret Mutlu'nun asistanıydı ve beni tanıyordu. Hayretler içerisinde bana bu tuhaf ziyaretin nedenini sordu. Anlattıklarım karşısında tepkisini gizleyemedi. "Vay anasını," dedi. "Sıkı yönetim de bu hallere düştü demek." Sonra herkesi basit bir muayeneden geçirerek kör tanısını koydu. Bu kurnazlık da işe yaramamıştı. Yapacakları başka şey kalmamıştı. O gece geç vakitlerde tüm gözaltındakileri serbest bırakmak zorunda kaldılar. Bu trajikomik öykü ne kitaplara ne gazetelere, sadece olayı yaşayan ve bugün hepsi mesleğini edinmiş, çoluk çocuğa karışmış 49 körün belleğine yazıldı. Ah Cemil, canım kardeşim, masumane ölümün bile 49 insanı 2 gün boyunca güçlü dostluk bağlarıyla birbirine bağladı. Her yaştan 49 insan arasında dayanışma ve direnişin ateşini tutuşturdu. İşte bugün hepsi mücadelede. Görüşme. O gün erkenden kalktılar yataklarından. Tıraşlarını olup en güzel giysilerini giyindiler. Beklemeye koyuldular. 1-2 saat sonra başlayacak olan görüşü bekliyorlardı. Görüşmeciler belki de çoktan gelmişler, giriş işlemlerine başlamışlardı. Çünkü bir dizi engeli aşmaları, pek çok kontrolden geçmeleri gerekiyordu. Hele yiyecek, giyecek gibi şeyler getirdiler miydi, işler daha da zorlaşıyordu. Cezaevine geldiklerinden itibaren görüşmek için 2-3 saat bekledikleri oluyordu. Mahpusları tatlı bir heyecan sarardı görüş günlerinde. Hapisteki yaşamlarında en büyük değişiklik olduğu söylenebilirdi bu günler için. Görüş günleri olmasa mahpusluk bitmezdi kesinlikle. Çünkü görüş günlerinden durak durak geçilerek ulaşılıyordu özgürlüğe. Kerem de erkenciydi bugün. Onun da görüşmecisi gelecekti. Yaşlı annesi her görüş günü tencereleri, torbaları yüklenir gelirdi oğlunun görüşüne. Tek bir gün bile yakındığını anımsamıyordu Kerem annesinin. Kaç kez yemek getirmemesi için ricada bulunmuştu ondan. Ama o dinlemiyordu. Kutsal bir görevi yerine getirir gibi her salı yüklenip çeşit çeşit yemekleri kadın başıyla bu hengamenin içine koşup gelirdi. Üstelik her seferinde taksiye verecek parası bulunmadığından onca yüküyle 2 araba değiştirerek gelirdi. Kerem eziliyordu bu sınırsız özveri karşısında. Hoşuna da gitmiyor değildi hani. Arkadaşları hayrandı bu özverili devrimci annesine. Askerler, gardiyanlar da büyük saygı duyuyorlardı ona. Bu yüzden diğer görüşmecilerden daha çabuk halletmeye çalışıyorlardı onun işlerini. Ama onun hiçbir minneti yoktu kimseye. Sadece kutsal işini yapıyordu. Kerem huzursuzlanmaya başlamıştı. Nerede kalmıştı bu kadın? Dışarıda koşuşturmalar oluyor, gardiyanlar bir bir mahpusların adlarını ünlüyorlardı. Kerem'in adı bir türlü okunmuyordu. Yoksa gelmeyecek miydi bugün? Olabilirdi. Olağan, hatta Kerem'in zaman zaman annesinden istediği bir şeydi bu. Her salı gelmek durumunda değildi. Burada tüm ihtiyaçları komünden karşılanıyordu çünkü. Yılmaz Güney ziyaretçi diye ünledi gardiyan. Ardından birkaç mahpus seyirtti içeriye. Yılmaz abi görüşmecin var diye birbirlerine sıra bırakmadan bağırışıyorlardı bayram coşkusu içerisinde. Ünlü sinema sanatçısı Yılmaz Güney büyük bir saygı görürdü mahpuslar ve gardiyanlar arasında. Herkesin Yılmaz abisiydi o. Garibi korur, yoksulu desteklerdi. Kimseyi kimseye ezdirmezdi. Adi suçlular bile sivil suçluya terfi etmişti onun terminolojisinde. Sivil koğuşlarda bile ne ağalık ne de zorbalık kalmıştı Yılmaz Güney geleli. Hatta sivil mahkumlar içinden devrimciler yetişmeye başlamış, siyasal eğitim konuları tartışılır olmuştu. İdare de çekinirdi ondan. Biraz saygı, biraz da korku karışıktı bu çekingenliğin içinde. Çünkü Yılmaz Güney'in yakın dostları vardı yeraltı dünyasından. Sık sık ziyaretine gelirler, her gelişlerinde de tüm komünü bir hafta süreyle besleyecek yiyecek getirirlerdi. Cezaevinde en geniş komün Yılmaz Güney'in de içinde yer aldığı genel olarak devrimciler komünüydü. Diğer komünler ait oldukları siyasi hareketin adıyla anılıyordu. Kerem de Yılmaz Güney'in komünündeydi. Yılmaz Güney'in komünü dışındaki komünlerde genel olarak içe dönüklük egemendi. Komünler arası rekabet dayanışmadan daha güçlüydü. Hatta bazen incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden komünler arası kavgalar bile olabilirdi. Genellikle bu kavgalar Yılmaz Güney'in araya girmesiyle sona ererdi. Kerem cezaevine geldikleri günü hiç unutamıyordu. Cemil'le birlikte bir arkadaşlarının cenaze töreninde çıkan çatışma sonucu gözaltına alınmışlar, 4 günlük emniyet serüveninden sonra tutuklanarak Ulucanlar cezaevine konulmuşlardı. İlk getirildikleri yer, Tecrit adı verilen, en fazla 4'e 7 büyüklüğünde, dikdörtgen, izbe bir koğuştu. Şubat ayıydı. Her yan bembeyaz kara kesmişken, Tecrit'in demir parmaklıklı pencereleri camsızdı. Tutuklular bir şeyler tıkıştırmaya çalışsalar da zemheri soğuğunun girmesini engelleyemiyorlardı. Koğuşun ortasında altlı üstlü iki ranzada tutuklular balık istifi sıkışmaya çalışıyorlardı. Çoğu da yer olmadığı için sabaha dek volta vurarak geçiriyordu geceyi. Koğuşun bir ucunda da kapısız bir helal yer almaktaydı. Haceti olan işini herkesin gözü önünde bitiriyordu. Bereket soğuktan koku aşırı rahatsız etmiyordu tutukluları. Cezaevine konulanlar önce bu tecritten geçmek zorundaydılar. Birkaç günlük konukluktan sonra asıl koğuşlarına alınıyorlardı. Kerem'le Cemil bu tecrit koşullarını görünce dehşete kapılmışlardı önce. Sonra sıcak sohbetler ve arkadaşlıklar başlayınca birkaç saat içerisinde alışmışlardı bu koşullara. İlk gün volta vurarak sabahlayınca buradan sağ çıkamayacaklarını düşünmüşlerdi. Ama çıkılıyordu işte. Her gün koğuşlara birkaç arkadaşlarını yolcu ediyorlardı. Bunların büyük bir çoğunluğu Yılmaz Güney'in terminolojisine göre sivil suçluydu. Birkaç tane de siyasi suçlu bulunurdu aralarında. Sabahleyin sayım sonrasında gardiyan Kerem ve Cemil'in adını sesleyerek "Siz benimle gelin" demiş, yolda giderken de "Sizi Yılmaz abi istiyor" diye açıklamada bulunmuştu. Yılmaz abinin cezaevi yöneticisi olduğunu düşünmüştü Kerem. Fakat öyle çıkmamıştı. Daracık, çakır çukur taş zeminli bir koridor üzerinde sıralanmış, 11 odadan meydana gelen 8. koğuşun 7 numaralı odasında Yılmaz Güney tarafından karşılandıkları zaman anlamışlardı işin raconunu. Yılmaz Güney, tecrite gelen siyasi tutuklulardan haberdar oluyor, onları gündüzleri kendi koğuşuna çağırtıp dinlenmelerini sağlıyordu. 7 numaralı odaya girdiklerinde yüzlerine yoğun bir soba sıcağı vurmuştu gençlerin. Yılmaz Güney'in dostça karşılaması da soba sıcağı kadar etkiliydi doğrusu. 10-15 dakikalık kasbuhalden sonra gevşeyip sızmışlardı. Akşam sayımdan önce yine tecrite alıyorlardı onları. Ama olsundu, bütün gün sıcacık bir ortamda dinlendikten sonra o denli etkili olmuyordu tecrit koşulları. Birden isminin okunduğunu duydu Kerem. Koğuş görevlisi Haşim Aydıncak çoktan koluna girmiş, onu görüşme kabinine doğru sürüklüyordu. İşte annesi karşısında, kalın ve puslu camın öte yanındaydı. "Merhaba anne," dedi sevinçten ışıldayan sesiyle. "Merhaba oğlum," diye karşılık verdi annesi yorgun fakat özlem dolu bir tonda. "Bak sana kimi getirdim." "Kimi?" diye sordu Kerem belirgin bir merakla. Bir anda kafasından kendisi için sürpriz olabilecek isimler geçti. Örneğin uzun yıllardır görmediği dayı oğlu Aydın veya İstanbul'da yaşayan abisi olabilirdi. Belki de, evet, belki de Safiye. Tutuklanma haberini öğrenmişse mutlaka gelmiştir Ankara'ya. O bunları düşünürken, kalın camın ardından kimliğini tam çıkaramadığı tok bir ses duyuldu. Geçmiş olsun yeğenim, beni hatırladın mı? Hasan amcan, hani şu Ali eniştenin abisi. Annene uğramıştım. Hapse düştüğünü öğrenince gidip yeğenimi göreyim dedim. Sıkma ha canını, her yiğidin başına gelir bunlar. Kerem, alnının çatından domdom kurşunuyla vurulmuş gibi öylece kala kalmıştı. Sesi soluğu çıkmıyor, çıkamıyordu. Hasan amca, evet Hasan amca, Ali eniştemin abisi, hatırladım seni. Yapmamalıydın bunu, beni burada ziyarete gelmemeliydin. Ah güzel annem, getirmemeliydin onu, bunu düşünmeliydin. O ki yıllarca devrimci sürek avları yapmış, eli kanlı bir örgütün ateşli taraftarı. Ben ise onun gibilerden ölesiye nefret etmiş bir devrimci. Herhangi bir yerde olurdu böyle bir karşılaşma ama burada değil. Ah güzel anneciğim, yapmamalıydın bunu. Beni mahvettin, beni kahrettin şimdi. Yıldırım hızıyla yıllar öncesine, çocukluk yıllarına uçuyor Kerem. Yaşamı boyunca hiç unutamayacağı bir olayı anımsıyor. Sivas'tadır. Ülkü İlkokulu'nun 3. sınıf öğrencisidir. Ailesinin yoksulluk yıllarıdır. 2 katlı eski taş bir binanın bir katındaki 3 odayı 2 komşularıyla birlikte paylaşmaktadırlar. Ek olarak 3 ailenin ortaklaşa kullandıkları küçük bir kiler ile 13-14 metrekarelik bir sofa vardır. 5 kişilik aile bir odaca sıkışmış yaşamaktadır. Ders kitapları ve bir de abisinin elinde zaman zaman gördüğü Tom Mix, Texas gibi resimli romanlar dışında hiçbir kitap okumamıştır Kerem. İşte o günlerde orta yaşlı bir amca ziyaret ediyor aileyi. Hasan diye hitap ediyorlar ona. Kerem ilk defa gördüğü bu babacan adamı bir daha hiç görmeyecek. Fakat unutmayacaktır da. Çünkü yaşamının en büyük armağanını, düş gücünü olağanüstü genişleten, çocuk dünyasında yepyeni ufuklar açan Ay ve Gün adlı o rengarenk resimli çocuk kitabını getirmiştir. Hasan amca gülümseyerek uzatıyor kitabı. Bak yeğenim diyor, bunu senin için aldım. Kitabın kapağını gördükçe, rengarenk sayfeleri çevirdikçe çocuk gözleri ışıldıyor Kerem'in. Teşekkür ederim amca diyebiliyor ve sevincini Hasan amcanın elini öperek gösterebiliyor. Defalarca, defalarca okumuştur o kitabı Kerem. İstanbul kentinin tarihsel dokusunun tepeden görünüşünü ilk kez o kitapta görmüştür. Ay ve Gün, kız ve erkek iki kardeştir. Tam da Kerem'in yaşındadırlar. Nasılsa sahip oldukları ve sırtlarında taşıdıkları bir cihaz sayesinde uçabilmektedirler. Kitap Ay ve Gün'ün İstanbul'dan hareket ederek uzun bir yolculuktan sonra Ay'a inişlerini, Ay canlılarıyla tanışmalarını, Ay'daki bir dizi serüveni konu almaktadır. Uçuşa geçtiklerinde ayakları altında kalan İstanbul'un yukarıdan görünüşü mest etmiştir Kerem'i. Uzaydan bakıldığında mavi bir topu andırmaktadır dünyamız. Parıldayan yıldızlar, ışıklı uzun bir kuyruk bırakarak, kaşla göz arasında yitiveren kuyruklu yıldızlar, çeşit çeşit gezegenler, gök cisimleri. Bir düş cennetine taşımıştır onu. Sevimli ay canlılarıyla dostlukları ve ayrılışları duygulandırmış, alevlerin fışkırdığı kraterler arasında büyük tehlikelerle geçen serüvenlerde yüreği göğüs kafesine sığmamıştır. İşte bu tatlı hazları, heyecanları, düşleri yaşatan kişidir Hasan amca. Şimdi şiddetin bir simgesi olarak karşısında duruyor. Hal hatır edip ilk tanıdığı zamanki tok ve içten sesiyle "Geçmiş olsun yeğenim." diyor. Peki hangisi gerçek? Şu anda karşısında duran ve yıllar yılı beynine saldırganlığın simgesi gibi kazınmış olan portredeki Hasan amca mı, yoksa çocukluk yıllarını renge, cümbüşe boğan, kanatlandıran, aydınlık ve güler yüzlü Hasan amca mı? Kerem bu amansız sorunun çengelinde kıvranıyordu. Güçlükle "Teşekkür ederim." diyebildi. Fakat göz kanallarını zorlayarak fışkıran birkaç damla gözyaşının yanaklarından aşağı süzülmesine engel olamadı. Özgürlüğün ölümü. Gökyüzünün en aydınlık, en lekesiz mavisinde yüzüyordu. Sonsuzun kanıtı olmaya adanmış beyaz bir zerreyken, zerre olarak varoluşuna inat, kanat vuruyordu. Şu an sonsuzun efendisiydi o. Lekesiz mavi, ışıltılı aydınlık, her şey ondan fışkırmıştı. Onunla anlam kazanıyordu. Sanki o var olsun diye vardı her şey. Siyah gri işlemeli kanatları, geometrik bir estetikle gerilmişti. Oval bir yumuşaklıkla biçimlenmiş olan başı, gururla ve egemen bir duruşla sonsuzu gözlüyordu. Karanlık içgüdü zindanının derinliklerinde sevgi ve özlemin ışıltılı parçacıkları oynaşıyordu. Yavrularına tanrısal bir çekicilikle bağlıydı ve şimdi yüreğinin titrek çırpınışlarıyla onlara koşuyordu. Mesafeleri su gibi içerek, kınalı gagasıyla maviyi bıçak gibi keserek ilerliyordu. Neden sonra içgüdüsel bir sezişle menzile yaklaştığını duyumsadı. Sonsuzlukta kurulduğu tahtından kraliçe edasıyla inerek aşağı doğru süzüldü. Bir süre sonra yeryüzünün kahverengi silüeti gözüktü. Yere doğru ağdıkça şekiller belirginleşti, renkler çoğaldı. Yüksek duvarların çevirdiği, bol yapılı, kiremitli damların üzerinde uçuyordu şimdi. İşte ne olduysa o anda oldu. Sert bir cismin darbesiyle sarsıldı. Işıltılı mavilik perde perde söndü, renkler silindi. Bir çığlık yankılandı karanlık zindanında. Bir boşluğa doğru yuvarlanmaya başladı. Avluya bir güvercinin düştüğünü gören tutuklular, havalandırma saati olmadığına aldırmadan koğuşlarından dışarı seyirttiler. Bir anda herkes güvercinin etrafında toplandı. Cumhur kalabalığı yararak güvercine doğru ilerledi. Sol gözü pörtlemiş ve gagasının kenarı kanamakta olan kuşcağızı eline aldı. Evire çevire her yanını inceledi. Güvercin sıcacıktı ve yaşıyordu. Yüreği deli gibi çarpıyor, bedeni ürkek bir titreyişle deviniyordu. Bereket gözünden ve gagasından başka yarası yok diye bilgi verdi kalabalığa Cumhur. Sonra ekledi. Sanırım bir taş isabet etmiş gözüne. Cumhur tıp fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Bu yüzden doktor diye anılırdı tutuklular arasında. Kimin bir sağlık sorunu olsa önce ona danışırdı. Güvercini öncelikle inceleme isteği karşısında boyun eğişleri de bundan dolayıydı. Yanında mendili olan var mı diye sordu Cumhur. Bende var diye cebinden çıkardığı mendili Cumhur'a uzattı birisi. Herkes şaşkınlıkla o yana baktı. Bu avluda nöbet tutmakta olan erlerden biriydi. O da güvercini merak etmiş, kalabalığa yaklaşmıştı. Ama bu o denli doğal ve kendiliğinden bir biçimde gerçekleşmişti ki kimse fark etmemişti onu. İkinci nöbetçi erin de orada olduğunu görünce tutukluların şaşkınlığı iki katına çıktı. Oysa havalandırma saatleri dışında tekmille geçilirdi avlunun öteki yanındaki tuvalete bile. Tutuklu ismini, doğum tarihini ve doğum yerini yüksek sesle söyler ve sonra eklerdi. ''Tuvalete gidebilir miyim komutanım?'' Nöbetçi er, vakur bir komutan edasıyla birkaç saniye düşünür ve ''Tamam git lan!'' derdi. Bu uygulama tutuklular arasında bir çeşit oyuna da dönüştürülmüştü. Çoğu zaman abartılı tekmiller verilir fakat zavallı erler kendileriyle dalga geçildiğini anlamazlardı. Komutan edasıyla hemen her zaman aynı tavrı gösterirlerdi. Bu kez durum farklıydı. Şimdi komutanlıklarını unutmuşlar, kuralları çiğneyerek güvercinin etrafında toplanan kalabalığa karışmışlardı. Doktor bu duruma şaşırmıştı şaşırmasına ama belli etmedi. Son derece doğal bir davranışla aldı uzatılan mendili ve ere teşekkür etti. Sonra yumuşak devinimlerle kuşun gözünün ve gagasının etrafında biriken kanları temizlemeye koyuldu. O sırada pamuk ve kolonya yetiştirdiler. Doktor dikkatli bir biçimde temizliğini tamamladı. Sonra yaraya bir miktar penisilin tozu ekti. Arkadaşlarından su ve bir adet damlalık istedi. Yetiştirdiler. Damlalığa çektiği suyu damla damla içirdi güvercine. Bir süre sonra güvercin kendini toparlamaya, doktorun elinden kurtulmak için çaba göstermeye başladı. İzleyenlerin mutluluğuna diyecek yoktu doğrusu. Herkes güvercinle ilgili bir şeyler konuşuyor, güvercin üzerine ikili üçlü sohbetler yapılıyordu. Mendili veren er, güvercin hastası olduğunu, askerden önce güvercin beslediğini anlatıyordu. Bu yüzden güvercinlerin huyunu suyunu, tüm özelliklerini bildiği konusunda iddialıydı. Kimine göre ise koğuşta güvercine bir kafes hazırlamalı, onu burada beslemeliydi. Buna itiraz edenler de vardı. Güvercin özgürlüğüne düşkün bir kuştu. Kapalı yerde uzun süre yaşayamazdı. Bu yüzden iyileşir iyileşmez onu serbest bırakmalıydı. Gitsin yavrularını beslesindi. Bu sohbetler süre dursun, güvercin iyiden iyiye canlanmıştı. Doktor usulcacık onu yere bıraktı ve etrafına ekmek ufaladı. Güvercin birkaç sonuçsuz çabadan sonra ekmek parçalarını gagalamayı başardı. Şimdi kalabalığın oluşturduğu halkanın içerisinde kıvrak devinimlerle dolaşıyor, arada bir ekmek parçalarını gagalıyordu. Kalabalıkta heyecan ve keyif doruk noktasına ulaşmıştı. Bu küçük sıçrayışlarla dolaşan yaratık, herkesin ortak sevgilisiydi artık. O sanki uzun zamandır onlarla birlikte yaşayan bir dosttu. Ona dokunuyor, kısa sürelerle ellerini alıp okşuyorlardı. İşin garibi, güvercin de onları yadırgamıyordu. Doktor Cumhur, güvercini eline alıp yarasına baktı. Kısa sürede iyileşeceğe benziyor ama büyük bir olasılıkla tek gözü kör olacak dedi. Önemli değil diye karşılık verdi güvercin uzmanı Er. Ardından bilgiç bir edayla ekledi. Güvercinler tek gözle de idare edebilir. Yaşamlarını sürdürüp yavrularını besleyebilirler. Sanırım diye onu onaylarken usulcacık yeniden yere bıraktı güvercini doktor. Tam bu sırada keskin bir dikkat komutu işitildi. Herkes gayri ihtiyari hazır ola geçti ve bütün gözler sesin geldiği yana çevrildi. Gelen tutuklular arasında sertliğiyle ve acımasızlığıyla ünlü Yüzbaşı Tunay'dı. Sık sık merdiven altında tutukluları döven, daha geçenlerde kadınlar koğuşunda bir bayanı herkesin içerisinde tokatlayıp farelerle dolu bir hücreye kapatan Yüzbaşı Tunay'ı tanımayan yoktu. Herkesin kanı donmuştu. Yüzbaşı ağır adımlarla ilerledi. Kalabalığın ortasına dek geldi. Nöbetçiler heykel gibi öylece hazır olda duruyorlardı. Yüzbaşı şaşkın ve öfkeli bakışlarla onları süzdü. Sonra her şeyden habersiz ve küçük sıçrayışlarla yerdeki ekmek parçalarını toplayan güvercine gözü takıldı. Yine ağır hareketlerle eğilerek kuşu aldı ve doğruldu. Küçümseyen bakışlarını kalabalığın üzerinde dolaştırdı. Sözlerini tane tane seçerek konuştu. "Demek," dedi, "sizlere kanunları ihlal ettiren bu sefil yaratık, öyle mi? Hepiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz." Sonra durdu. Birkaç saniye düşündü ve "ama önce o," diye ekledi. Aynı anda diğer eliyle kuşun başını kavradı.